KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 25. kaset 1. yüz. Sayfa 1040. 18. İç Anadolu bölgesinin yer şekilleri ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinin tarımda karşılaşılan sorunlardan birisi olduğu söylenemez? A. Yağış miktarının az olması. B. Nadasa bırakılan arazinin fazla olması. C. Makineyle tarım yapmanın zor olması. D. Rüzgar erozyonunun yaygın olması. E. Toprağın önemli bir kısmının kirli ve tuzlu olması. Temel vatandaşlık bilgileri. Toplum, devlet, demokrasi ve anayasa. Bölüm 1. Toplum. 1. Toplum hayatını düzenleyen kurallar. İnsanların toplum içinde yaşayışlarını düzenleyen bazı kurallar vardır. Bu kurallar insanların özgürlüğünü kısıtlamak için değil, birbirlerinin özgürlüklerine zarar vermelerini önlemek için vardır. Bu kurallar toplum ilişkilerinin sağlıklı yürümesi, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması için vardır. Toplum hayatını düzenleyen kuralların başlıcaları şunlardır. A. Gelenekler. Bir toplumun yüzyıllar öncesinden kendi içerisinde doğan, kuşaktan kuşağa geçerek özel bir bağ oluşturan davranış kurallarıdır. Bu tür kurallar bir toplumu diğerlerinden ayırt edici nitelik taşır. Bunlara töre, örf ya da adet de denir. Türk toplumu için hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, düğün, bayram ve benzeri törenlerde eskiden beri gelen bir takım kurallara uymak, geleneklere örnek olarak gösterilebilir. B. Görgü kuralları. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır. Görgü kuralları büyüklerle konuşurken, otobüse binerken, kitap okurken, yemek yerken, kısacası bütün hal ve hareketlerimizde başkalarını rahatsız etmememiz için nelere uymamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu kurallara uymak toplumun uyum içinde yaşaması için gereklidir. C. Ahlak kuralları. Toplum tarafından oluşturulan İyi kötü kavramlardan, iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir. Ahlak kuralları nesiller boyu doğup gelişen ve yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar doğruluğu, iyiliği, kötülere engel olmayı, sevgiyi emreder. İnsanlar birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirirken ahlak kurallarına uyarlarsa daha huzurlu bir toplum oluşur. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapmamak atasözü ahlakın bir ilkesi sayılır. Ahlak kurallarına uymayanlar toplum tarafından ayıplama, dışlama gibi yollarla cezalandırılırlar. D. Dini kurallar. İnsanların dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri, mutlu ve huzurlu olmaları için Allah tarafından gönderilmiş ilahi kanun ve kurallar sistemine din denir. Tüm dinler sosyal hayatı düzenleyici bir takım kurallar getirmiştir. Özellikle İslam dini sosyal hayata çok önem vermiş ve toplum huzurunun sağlanması için kesin kurallar koymuştur. Din ve vicdan hürriyeti toplum ve fertlerin daha huzurlu yaşamalarını sağlar. E. Hukuk kuralları. Toplumun düzenini sağlayan kurallar içinde en etkili ve yaptırım gücü en fazla olan hukuk kurallarıdır. Bu kurallar açık, seçik ve yazılı olarak ortaya konan ve devletlerin varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan kurallardır. Bu kurallar devlet garantisi altındadır. Bu kurallara göre suçluyu, suçsuzu, haklıyı, haksızı ayırmak yargı organlarının görevidir. Devlet bu kuralları ile ferdin tüm özgürlüklerini garanti altına alır. Toplumun huzurlu yaşamasını sağlar. Ferdin devlete, devletin de ferde olan görev ve sorumlulukları kanunlar ile belirlenmiştir. Devlet, fertlerin güvenliğini sağlar. Fertler de devlete vergi verirler. Hak ve sorumluluklar karşılıklıdır. Hukuk kurallarına uyma zorunluluğuna yaptırım denir. Hukuk kurallarına uymayanlara karşı devlet eliyle hapis, tazminat, geçerli saymama, kınama gibi cezalar verilir. Bazı hukuk kavramları. Kamu hukuku. Devlet ile kamu kuruluşları, devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır. Anayasa hukuku. Devletin yapısı, devlet organlarının işleyişi ve aralarındaki ilişkileri, bireyin devlet karşısındaki hak ve ödevlerini düzenleyen temel yasalardır. Medeni hukuk. Kişi, aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Özel hukuk, genel olarak kişiler arasındaki ilişkileri eşitlik ve kanaat özgürlüğü ilkelerine uygun olarak düzenleyen hukuk kurallarıdır. Devletler hukuku, devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Tüzel, hukukla ilgili. Tüzel kişilik, ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına birleşen kişi veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınmıştır. İşte bu tür kişi veya mal toplulukları tüzel kişiler diye tanımlanmıştır. Dernekler, vakıflar, üniversiteler, şirketler, kitler gibi. Bir oluşumun tüzel kişilik kazanabilmesi için kişi veya mal topluluğunun örgütlenmiş olması, oluşumun sürekli bir amaca sahip olması, topluluğu oluşturan ya da faydalanan kişilerden hukuken bağımsız olması gereklidir. Üç tür tüzel kişilik vardır. Bunlar 1. Kamu hukuku tüzel kişileri. Kamu otoritesine sahip, kamu görevi yapan tüzel kişilerdir. Üniversiteler, TRT, belediyeler, bakanlıklar gibi. 2. Özel hukuk tüzel kişileri. Özel hukuk alanında bir hukuki işlem ile kurulmuş olan tüzel kişilerdir. Kolektif şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, vakıflar, dernekler gibi. 3. Kitler. Sermayesinin tamamı ya da bir kısmı devlete ait olan kuruluşlardır. Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi. Devlet. 1. Devlet kavramı. Toplumun bütün üyelerinin birbirleriyle kurdukları ilişkileri düzenleyen, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan, uyacakları kuralları koyan, İç ve dış tehlikelerden koruyan otoriteli düzene devlet denir. Bir devletin oluşabilmesi için sınırları belli bir toprak parçası, vatan, birlikte yaşama düşüncesine sahip bir topluluk, millet ve siyasi açıdan teşkilatlanmış bir düzen gereklidir. Devlette çok düzenli işleyen üç ayrı iş bölümü vardır. Bunlar yasama, yürütme ve yargı faaliyetleridir. Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine güçler ayrılığı ilkesi denir. Devlet en üstün otoriteyi temsil eder. Devlet otoritesinin üstünde başka bir otorite yoktur. Devletin üstün otoritesinin bazı özellikleri vardır. Bunlar, devlet otoritesi meşru, hukuki ve siyasidir. Zorbalığa dayanmaz. Devlet otoritesi yapıcı ve kurucudur. Bozucu ve dağıtıcı değildir. Devlet otoritesi devamlıdır. İnsan ömrüyle sınırlı değildir. Devlet otoritesi toplum yararına çalışır. Şahsi menfaatler uğruna çalışmaz. Devlet otoritesi baskıcı değil, şefkatli ve merhametlidir. Devlet otoritesinin yukarıda saydığımız üstün özelliklerinin en önemli kaynağı millet iradesine dayanmasıdır. 2. Devlet şekilleri. Devletler iki şekilde gruplara ayrılabilirler. Bunlar A. Hukuki yapılarına göre. Basit devletler. Bu tip devletlerin bir merkezde toplanmış bir tek siyasi otoritesi vardır. Bu tip devletlere ulus devlet de denir. Basit devletlerde merkezi otorite tek bir anayasa ile sağlanır. Yasama organının yaptığı kanunlar bütün ülkede uygulanır. Başka bir otoritenin kanun koymasına müsaade edilmez. Türkiye, Suriye, Irak bu tip devletlere örnek olabilir. Birleşik Devletler. Birden fazla siyasi otoritenin kendi aralarında bir anayasa ile birleşmeleriyle oluşan devletlerdir. Birleşik Devletler'de ayrı ayrı siyasi otoriteler arasında kurulan birleşme bağı gevşek ise buna konfederasyon, sıkı ise federal devlet denir. Günümüzde konfederasyon özelliği gösteren devlet yoktur. Federal devletlerin en önemlileri Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, Rusya gibi devletlerdir. Bu devletlerde her federasyonun kendi anayasası, yürütme organları ve yargı organları vardır. Federal devletlerde federal organlar devletlerin savunma, mali işler ve dış ilişkiler gibi işlerinin ortak ve tek bir devletmiş gibi yürütülmesini sağlar. B. Hakimiyetin kaynağına göre devletler. Demokratik devletler. Bu çeşit devletlerde hakimiyet millete aittir. millet kendi iradesiyle anayasasını yapar ve kabul eder. Yöneticiler seçimle iş başına gelirler. Demokratik devletlerde din ve vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma ya da üye olma hakkı gibi vazgeçilmez nitelikte hak ve hürriyetler vardır. Demokratik devletler tam bir hukuk devletidirler. Ülkemizi bu tür devletlere örnek olarak verebiliriz. Monarşik devletler, tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek kişide toplanır. Bu kişi kral, padişah, prens gibidir. Teokratik devletler, din kurallarına göre kurulup idare edilen devletlerdir. Egemenlik Tanrı'ya ait olup devleti yönetenler Tanrı adına egemenliği kullanırlar. Oligarşik devletler, hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devletlerdir. Devleti idare edenler bu grup tarafından seçilir ve bu gruba karşı sorumludurlar. 3. Devleti oluşturan unsurlar. Hakimiyet, egemenlik. Bir devlette otoriteyi kullanan güce hakimiyet denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ülke, vatan. Devleti oluşturan milletin üstünde yaşadığı kara parçası, hava sahası ve varsa çevresindeki deniz sınırlarını ifade eder. Yurt veya vatan da denir. İnsanlar açısından ülke hem geçmiş hem de gelecek demektir. Ülkenin bu özelliği onu uğrunda ölünebilecek bir değer haline getirmiştir. Millet, aynı topraklar üzerine yaşayan, geçmişte bir arada yaşamış, halen bir arada yaşayan ve gelecekte de bir arada yaşama kararlılığında olan toplumlara millet denir. Milleti bir arada tutan din, dil, ırk, tarih, kültür gibi ortak değerler vardır. Atatürk'e göre Türkiye Cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Demokrasi. A. Demokrasinin tanımı ve uygulanması. Demokrasi, halk egemenliğine dayanan bir yönetim şekli olup en gelişmiş siyasi teşkilatlanma biçimidir. Bu yönetim şeklinde halk kendi kendini yönetir. Demokrasinin dayandığı vazgeçilmez unsurlar vardır. Bunlar 1. Millet hakimiyeti. Bir sistemin demokrasi olabilmesi için her şeyden önce millet hakimiyetine dayanması gerekir. Devlet bütün faaliyetlerini milletten aldığı yetkiyle yine millet yararına yürütür. 2. Hürriyet. Demokratik bir toplumda hürriyet, insanların başkalarına ve topluma zarar vermeden istediğini yapması, eşitlik ise tüm vatandaşların devletin kanunları karşısında hak ve ödevler açısından eşit kabul edilmesi demektir. Hürriyetler başlıca iki kısma ayrılır. A. Kamu hürriyetleri. Fertlerin insanca yaşamalarına imkan sağlayan hürriyetlerdir. Kişilerin temel hak ve hürriyetleri kamu hürriyetlerini oluşturur. Kamu hürriyetleri kişiliğe bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez haklardır. B. Siyasi hürriyetler. Kişilerin vatandaş olmalarını ve devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Türk vatandaşlığı hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, vatan hizmeti en önemli siyasi hak ve hürriyetlerdendir. Demokrasinin bir gereği olarak seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkının kullanılması bir takım ilkelere dayanmaktadır. Bunlar, genel oy prensibi. Siyasi hürriyetlerin ve demokrasinin temelini genel oy prensibi oluşturur. Genel oy prensibi, herkesin serbestçe, hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılmaları demektir. Çoğulculuk prensibi. Seçmek, yani en az iki veya daha fazla şeyden birini tercih etmek demektir. Çok adaylardan birini seçme ilkesi, çoğulculuğun bir gereğidir. Demokrasilerde birçok siyasi parti veya bağımsız aday seçimlere katılır. Seçime katılan adaylar arasında bir tercih yapan seçmenler seçimle temsilcilerini belirlemiş olur. Bu durum millet egemenliğinin kullanılması ve millet iradesinin gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. İktidar ve muhalefet. Çoğulcu demokrasilerde birbirinden farklı düşünen pek çok siyasi parti kurulabilir. Bu partilerden biri veya bir kısmı hükümeti oluşturur. Bunlara hükümet ya da iktidar denir. Hükümette yer almayanlar ise yeni seçimlere kadar hükümeti denetleme görevini üstlenirler. Bu duruma muhalefet denir. Meclis hükümeti. Bakanların tek tek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesiyle oluşturulan hükümet modelidir. Türkiye'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde uygulanmıştı. Kabine sistemi. Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından atanan bir başbakan tarafından oluşturulan ve meclisten güven oyu almasıyla göreve başlayan hükümet modelidir. Cumhuriyetin ilanından beri uygulanmaktadır. Azınlık hükümeti. Milletvekili sayısı bakımından mecliste çoğunluğu sağlayamamasına rağmen bir partinin hükümeti kurması ve meclisten güven oyu almasıyla oluşturulan hükümet modelidir. Çoğunluk prensibi. Demokrasi çoğunluk yönetimidir. Millet iradesi seçimlerdeki çoğunluğa göre gerçekleşir. Seçimlerde en çok oy alan aday milletin temsilcisi olur. Yine en çok milletvekili kazanan siyasi parti iktidar olma hakkını elde eder. Bu duruma çoğunluk prensibi denir. Çoğunluk sistemi basit, salt ve nitelikli olmak üzere 3 şekilde uygulanmaktadır. Basit çoğunluk sistemi. Nispi çoğunlukla denilen bu sistemde seçime katılan adaylar içinde en çok oyu alan kişi seçilmiş sayılır. Salt çoğunluk sistemi. Mutlak çoğunlukla denilen bu sistemde bir adayın seçilebilmesi için kullanılan oyların en az yarıdan bir fazlasını alması gereklidir. İlk turda bu durum gerçekleşmezse ikinci oylama yapılır. Nitelikli çoğunluk sistemi. Bu sistemde seçilebilmek için seçimlerde kullanılan oyların belli bir kısmını almak gereklidir. 5'te 3, 3'te 2, 4'te 3 gibi. Bu sisteme daha çok anayasa değişikliklerinde başvurulur. Nispi temsili sistem. Seçime katılan her partinin aldığı oy oranına göre mecliste temsil edilmesini sağlayan sistemdir. Bu sistem her görüşün parlamentoda temsil edilmesine fırsat tanıdığından en iyi seçim yöntemidir. Ancak parlamentoda çok sayıda partinin bulunmasına imkan tanıdığından hükümetin kurulmasını ve işlemesini güçleştirmektedir. Bu nedenle fazla tercih edilmemektedir. 3. Eşitlik. Demokrasinin temel ilkelerinden biri eşitliktir. Eşitlik ilkesinin bir gereği olarak din, dil, ırk, düşünce ve siyasi anlayış kanunların uygulanmasında tercih sebebi olamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Vatandaşlar devlet imkanlarından yararlanma ve devlete karşı görevler açısından eşit haklara sahiptir. 4. Siyasi partiler. Demokrasilerde yöneticiler halk tarafından seçilir. Seçilen yüzlerce temsilcinin bir araya gelip tek tek görüş bildirmesi ve kararları alması zordur. Bu nedenle ülke sorunlarının çözümü konusunda aynı görüş ve düşünceyi paylaşan insanlar bir araya gelerek bir grup oluştururlar. Bu gruba siyasi parti denir. Her siyasi partinin siyasi, sosyal, ekonomi gibi alanlarda belli görüş ve düşünceleri vardır. İsteyen vatandaşlar kendi düşüncesine uygun bir partiye üye olabilir. Siyasi parti kurmak için önceden izin almak gerekmez. Siyasi partilerin başlıca gelirleri, hazineden yapılan yardım, seçimlerde aldıkları oy oranına göre değişir, üyelerden toplanan aidatlar ve partiye yapılan yardım ve bağışlardan oluşur. Siyasi partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Siyasi partiler anayasaya ve kanunlara bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler. Bütün partiler tüzük ve programları ile eylemlerinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kabul eder. İnsan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine saygılı olmayı esas alırlar. Millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlıdırlar. Demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlıdırlar. Sınıf, zümre veya kişi diktatörlüğünü savunamazlar. Suç işlenmesini teşvik edemezler. Yabancı devlet, kişi ve kuruluşlardan maddi yardım alamazlar. Bu kurallara aykırı hareket eden partiler, Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava sonrasında Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılırlar. Demokrasilerde hükümeti kurma görevi genellikle seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan partiye verilir. Hükümeti kuran partiye iktidar partisi denir. Eğer en çok oyu alan parti yeterli çoğunluğa sahip değilse, diğer partilerden biriyle veya birkaçıyla anlaşarak hükümeti kurar. Buna koalisyon denir. Hükümet dışında kalan partileri ise muhalefet denir. Muhalefette kalan partilerden en fazla milletvekiline sahip olan partiye ana muhalefet partisi denir. Uygulanış şekli bakımından demokrasi yönetimi 3 kısma ayrılır. A. Doğrudan demokrasi. Milletin egemenlik hakkını doğrudan kullandığı demokrasi yöntemleridir. Bu tip demokrasilerde devletin yasama, yürütme ve yargı görevleri bizzat vatandaşlar tarafından yerine getirilir. Demokrasinin en ideal şekli olmakla birlikte uygulanmasının çok güç olmasından dolayı yaygın değildir. Günümüzde İsviçre'nin bazı kantonları ile Amerika'daki bazı eyaletlerde uygulanmaktadır. B. Yarı doğrudan demokrasi. Halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da katılır. Bu sistemde halka kanunların yapılmasına katılmak için tanınan vasıtaların başında halk oylaması, referandum gelir. Meclis tarafından hazırlanan kanunlar halk oyuna sunulur. Halk hazırlanan kanunu kabul veya reddeder. C. Temsili demokrasi. Milletin egemenlik hakkını doğrudan doğruya değil de seçtiği temsilciler, milletvekilleri aracılığıyla kullandığı demokrasi şeklidir. Türkiye gibi. Temsili demokrasi nüfusun kalabalık olmasının bir sonucudur. Yüksek Seçim Kurulu. Ülkemizde seçimlerin düzenli bir şekilde yapılması, seçim için gerekli hazırlıkların yapılması, seçime katılacak adayların veya partilerin belirlenmesi, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuştur. Seçim zamanlarında Yüksek Seçim Kurulu il, ilçe ve köylerde teşkilatlanır. B. Demokrasinin doğuşu ve gelişimi. 1. Dünyada demokrasi hareketleri. Demokrasi Yunanca demos, halk ve kratos, iktidar kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş olup halk iktidarı demektir. Demokrasinin ilk uygulanması antik Yunan şehir devletlerinde görülmüştür. Eski Yunan şehir devletlerinde nüfus az olduğundan halkın doğrudan yönetime katılarak yöneticilerini seçmesini veya şehrin geleceğiyle ilgili kararlar almasını sağlayan ilkel bir demokrasi sistemi geliştirilmiştir. Ancak bu şehirlerde nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kadınlar ve köleler yönetime katılamamıştır. Demokrasi benzeri uygulamalar Roma İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde de görülmüştür. Burada da asil, partici kabul edilen bir sınıf yönetime katılma hakkını kullanmıştır. Orta Çağ'da Avrupa toplumlarında halk, hak ve hürriyetler açısından birbirlerine eşit olamayan sınıflara ayrılmıştır. Yönetme hakkı belli bir aileye tanınmış, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin yönetimde hiçbir etkinliği olmamıştır. Büyük toprak sahibi olan asillerle din adamları ise son derece geniş siyasi hak ve hürriyetlere sahip olmuştur. Avrupa'da demokrasi Orta Çağ'ın sonlarında gelişmeye başlamıştır. İngiliz kralı Yurtsuz Can, büyük toprak sahipleriyle bir sözleşme yaparak onların bir kısım haklarını tanımak durumunda kalmıştır. Magna Carta Libertatum, büyük özgürlük bildirisi adı verilen bu sözleşmeye göre asillerden oluşan bir meclisi oluşturması kararlaştırılmıştır. Yine bu sözleşmeye göre kanunlara uygun ve mahkeme kararı olmadıkça hiç kimsenin tutuklanamayacağı, hapsedilemeyeceği, sürgüne yollanamayacağı ve meclisin onayı alınmadan yeni vergi toplanamayacağı kabul edilmiştir. Magna Carta ile İngiltere'de kralın yetkilerinde önemli kısıtlamalar olmuştur. İngiltere'deki demokrasi hareketleri daha sonra da gelişmeye devam etmiş, 1649'da iş başına geçen Cromwell, krallık yönetimine son vererek cumhuriyeti ilan etmiştir. Ancak bu durum uzun sürmedi. Bir süre sonra da meşruti monarşi yönetimi oluşturuldu. Bu sistemde kralın yetkileri sınırlandırıldı. Yasama ve yürütme yetkisi parlamentoya geçti. Halk iradesine ağırlık veren belgelerden biri de 4 Temmuz 1776 tarihinde ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi olmuştur. Bu beyanname temel insan hak ve hürriyetlerine dayandırılmış olup bugünkü Amerika Birleşik Devletleri yasasının temelini oluşturmuştur. 18. yüzyıl Avrupa için aydınlanma dönemi oldu. Bu dönemde yetişen Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu gibi birçok aydın daha fazla özgürlük, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi gibi taleplerde bulundular. Bu durum öncelikle Fransa'da etkili oldu. 1789'da gerçekleşen Fransız İhtilali bu düşüncelerin uygulanması için bir fırsat oldu. Fransa'da demokratik bir yönetim kuruldu. Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi ilan edildi. Bu bildiriyle eşitlik, adalet, hürriyet gibi temel hak ve özgürlükler tanındı. Bu bildiri daha sonralara tüm dünyada yaygınlaşarak evrensel bir özellik kazandı. Demokrasi düşüncesi 19. ve 20. yüzyıllarda daha da gelişmiştir. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşlarının totaliter rejimlerinin kararlarıyla başlaması ve insanlık açısından felaketlerle sonuçlanması, demokratik yönetimlerin bütün insanlığın kurtuluş ümidi olmasına yol açmış ve demokrasi rejimi hızla yayılmıştır. Günümüzde en yaygın yönetim şekli demokrasi yönetimidir. 2. Türklerde demokrasi hareketleri. İslam öncesi Türk devletlerinin başında Hakan bulunurdu. Hakan, devletin mutlak hakimi kabul edilirdi. Ancak Hakan'ın yanında bir de kurultay adı verilen meclis bulunurdu. Boy beyleri, hükümdarın eşi ve hükümdar ailesinden ileri gelenlerin katıldığı kurultay, işlev olarak bugünkü meclise benzerdi. Devletin askerlik, maliye, yönetim, adalet gibi bütün işleri kurultayda görüşülürdü. Ancak son söz yine de hükümdara aitti. Kurultay, tahta geçecek hükümdarın belirlenmesinde de etkin bir rol oynardı. Bütün bunlar İslam öncesi Türk toplumlarında bugünkü anlamda bir demokrasi anlayışı olmamakla birlikte demokrasiyi çağrıştıran uygulamaların var olduğunu göstermektedir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra kurulan Türk devletlerinde İslam öncesi Türk devlet gelenekleri büyük ölçüde devam etmiştir. Bununla birlikte devletin yönetimi İslam dininin esaslarına dayandırmıştır. Bu yönüyle Müslüman Türk devletleri teokratik din kurallarına göre yönetilen bir görünüm kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nde toplum ve devlet yapısı, kuruluş, yükselme ve duraklama dönemlerine kadar kendinden önceki Türk İslam devletlerinden pek farklı değildir. Yavuz Sultan Selim'in halife olmasıyla Osmanlı Devleti'nde de teokratik bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupa'daki demokratik gelişmelerden etkilenmeye başlamıştır. Avrupa'ya tarz demokratikleşme olarak atılan ilk adım 1839'da Padişah Abdülmecit devrinde ilan edilen Tanzimat Fermanı olmuştur. Bu ferman ile padişahın yetkilerinde sınırlamalar olmuş, halka eskisine göre daha fazla haklar tanınmıştır. Tanzimat Fermanı'na göre din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün halkın can, mal, namus güvenliği devlet tarafından sağlanacaktı. Vergiler herkesin gelirine göre belli oranlarda alınacaktı. Mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde ilk kez kanun üstünlüğü ilkesi benimsenmiş, demokratikleşme yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Ancak henüz halk yönetime katılmadığından demokratik bir yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılmasını sağlayan ilk demokrasi hareketi 1876'da 2. Abdülhamit döneminde ilan edilen 1. Meşrutiyet ve Kanuni Esasi Anayasa olmuştur. Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanuni Esasi'nin kabul edilmesiyle Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli meşrutiyet olmuştur. Kanuni Esasi gereği ilk kez halk tarafından seçilen vekillerden oluşan Mebuslar Meclisi oluşturulmuştur. Ancak egemenlik hakkının padişaha ait olduğu kabul edilmiştir. Böylece parlamenter sisteme geçilerek kısmen de olsa demokratik bir yönetim sistemi oluşturulmuştur. Birinci meşruiyet dönemi fazla uzun sürmemiş, bir yıl sonra eski düzene geri dönülmüştür. Ancak genç Osmanlı aydınları meşrutiyet için çalışmaya devam etmişler, 1908'de meşrutiyet yönetimine yeniden dönülmesini sağlamışlardır. 3. Cumhuriyet döneminde demokrasi hareketleri. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgali üzerine Türk milleti Mustafa Kemal'in çabalarıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetim kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırladığı 1921 anayasası ile egemenlik hakkının millete ait olması ilkesini kabul etti. Böylece demokrasi yolunda en önemli adım atılmış oldu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra tam demokrasiye geçiş çalışmaları hızlandı. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1924'te yeni bir anayasa hazırlandı. 1924 ve 1930'da çok partili hayata geçiş için denemeler yapıldı. 1934 yılında Türk kadını tam olarak seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Türk kadını bu hakkını birçok Avrupa devletindeki kadınlardan önce elde etmiştir. 1946'da çok partili demokrasiye geçildi. 1950'de yapılan seçimleri Demokrat Parti kazandı. 1961 anayasası ile demokratik yaşam yeni bir şekil kazandı. Anayasa üstünlüğünü güvenceye almak için Anayasa Mahkemesi kuruldu. Yasama, yürütme ve yargı organları birbirlerinden tamamen ayrıldı. 1982 Anayasası yürütmeyi daha da şekillendirdi ve güçlendirdi. Anayasa 1. Anayasa ve Anayasanın başka kanunlardan farkı. Anayasa devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını, milli egemenliğin nasıl kullanılacağını, kişilerin hak ve özgürlüklerini belirleyen en temel kanundur. Anayasa devletin temel kanunudur. Devletin temel organlarını, bunların görev ve yetkilerini düzenler. Devlet idare edenlerin seçimi ve görevleriyle vatandaşların hak ve ödevlerini düzenler. Anayasa millet tarafından yaptırılıp halk oyu ile kabul edilir. Millet kabul ettiği için anayasa en üstün kanundur. Yürürlükteki kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasayı değiştirmek diğer kanunları değiştirmek kadar kolay değildir. Halk tarafından hazırlanan bu yasayı değiştirmek için yine halkın desteğini almak şarttır. 2. Türk tarihinde anayasal gelişmeler. Türk tarihinde ilk anayasa olarak Osmanlı Devleti'nin 23 Aralık 1876'da ilan ettiği Kanuni Esasi kabul edilmektedir. İkinci Türk Anayasası ise 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Teşkilat-ı Esasi'dir. Teşkilat-ı Esasi kısa ve öz bir anayasa olup, Kurtuluş Savaşı'nın bir an önce başarıya ulaşması için gerekli olan tedbirleri içermekteydi. 1921 Anayasası'nda daha sonraları esaslı değişiklikler yapıldı. 1922'de saltanatın kaldırılması, 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi anayasaya yeni maddelerin eklenmesi gerektirdi. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunda millet egemenliği ilkesi benimsenmişti. Bu durum demokratik bir idarenin kurulmasını gerektirmekteydi. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı gibi yenilikler köklü değişikliklerin başlangıcıydı. Bütün bunlar yeni ve kapsamlı bir anayasanın yapılmasını zorunlu hale getirdi. 1924'te ihtiyaca cevap veremeyen 1921 Anayasası kaldırılarak yeni bir anayasa kabul edildi. 1921 ve 1924 anayasalarında yasama ve yürütme yetkileri tamamen meclise aittir. 1924 Anayasası'nda devletin dini İslam'dır maddesi yer almaktaydı. Bu madde 10 Nisan 1928'de anayasadan çıkarılarak anayasanın laikleşmesi sağlanmıştır. 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş ve bu kanun anayasaya girmiştir. 5 Şubat 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya konulmuştur. 1924 Anayasası 9 Temmuz 1961'de değiştirilmiş ve 1961 Anayasası yürürlüğe girmiştir. Bu anayasada temel hak ve özgürlükler geniş bir şekilde yer almış, yasama, yürütme ve yargı organları tamamen birbirinden ayrılarak kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca Yüksek Hakimler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 1961 Anayasası'nda yasama görevi için Millet Meclisi ve Senato olmak üzere iki meclis oluşturulmuştur. 1961 Anayasası zamanla toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Ülkede ve dünyadaki gelişmeler anayasanın uygulanılığını zorlaştırmıştır. Toplum mevcut anayasa ile kendini güvende hissetmediğinden yeni bir anayasanın yapılması gerekmiştir. Bir kurucu meclis tarafından hazırlanan 1982 Anayasası 7 Kasım 1982'de halk oylaması sonucu kabul edilmiştir. Bu anayasa halen geçerli olan anayasadır. 1982 Anayasası'nda da zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. 1982 Anayasası ve Genel Özellikleri. 1. Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri. Anayasamızın bazı maddeleri değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddelerin değiştirilmeme nedeni, nitelikleri anayasada belirtilen devletimizin devamlılığını güvence altına almaktır. Bu maddeler 1. 2. 3. ve 4. maddelerdir. Buna göre madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti toplum huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türkiye Devleti'nin dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4. Yukarıda sayılan maddeler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. 2. Anayasanın genel esasları. Devletin şekli, madde 1. Anayasamıza göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin nitelikleri, madde 2. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliği ile onun inkılap ilkelerine dayanır. Toplumun huzurunu, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı olmayı esas alır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin nitelikleri. Milletin kabul ettiği bir anayasasının olması, devletin temel görev ve yetkilerinin anayasada yer alması, temel hak ve hürriyetlerin yargı güvencesine alınması, anayasanın üstünlüğünün kabul edilmesi, yürütmenin kanunlara uygun olması, mahkemelerin bağımsız olması. Devletin bütünlüğü, madde 3. Devletin dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunla belirlenmiş, rengi beyaz, ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Devletin temel amaç ve görevleri, madde 5. Anayasamıza göre devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refahı, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan ekonomik, siyasi ve sosyal engelleri ortadan kaldırmaya çalışmak, İnsanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. Milli egemenlik, 6. madde. Ulusal egemenlik bağımsız olmayı ve diğer devletlerle hukuksal eşitliği sağlar. Anayasamızın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik hakkı hiçbir kimseye, zümreye ya da sınıfa bırakılamaz. Millet egemenlik hakkını yetkili 3 organ vasıtasıyla kullanır. Bunlar yasama yetkisi, madde 7. Millet fertlerinin bir arada yaşaması için kanunlara ihtiyaç duyar. Bu kanunları milletin kendisi koyamaz. Millet kendi hakimiyetine dayanarak kanun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Buna yasama yetkisi denir. Anayasamız yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Yürütme yetkisi, 8. madde. Yürütme, devletin topluma gerekli hizmetleri vermesi için faaliyet göstermesidir. Buna hükümet de denir. Anayasamızın 8. maddesi, yürütme yetkisi ve görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na vermiştir. Yargı yetkisi, 9. madde. Anayasamızın 9. maddesine göre, yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemeler, bireyler arasında veya devletle vatandaş arasında çıkan uyuşmazlıkları yasalara uygun bir biçimde çözüme kavuşturur. Eşitlik, 10. madde. Anayasamızın 10. maddesine göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 11. madde. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. 3. Anayasanın dayandığı temel ilkeler. Anayasamız hazırlanırken Türk milletinin tarihi, kültürel özellikleriyle demokrasinin gereği olan bir kısım temel ilkeler ölçü olarak alınmıştır. Bunlar iki kısımda toplanabilir. Türk milletinin kendi özelliklerinden gelen temel ilkeler. Atatürk milliyetçiliği. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır, ona dayanır. Atatürk milliyetçiliğine göre milleti oluşturan bütün fertler, aynı geçmişten geldiğine inanan, gelecekte bir arada yaşama düşüncesinde olan, bu düşüncelerle ortak his, değer ve kültürle kaynaşmış, çağdaş uygarlıklar düzeyinin üstüne çıkmayı hedefleyen insan grubudur. Atatürk ilkelerine bağlılık. Anayasa Atatürkçü düşünceyi temel almıştır. Atatürk, Türk milletinin çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşması için bir kısım ilkeler ortaya koymuştur. Bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Atatürk inkılaplarının korunması. Anayasamızın 174. maddesinde Atatürk inkılaplarının topluma yerleştirilmesini sağlamak için Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana çıkarılan inkılap kanunlarının korunması öngörülmüştür. Bu kanunların anayasaya aykırı olduğu ileri sürülemez. Bu kanunlar 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Eğitim Öğretim Birliği Kanunu, 25 Kasım 1925'te çıkarılan Şapka Kanunu, 30 Kasım 1925'te çıkarılan Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Kanunu, 17 Şubat 1926'da çıkarılan Türk Medeni Kanunu, 1 Kasım 1928'de Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun, 1 Kasım 1934'te çıkarılan Lakap ve Ünvanların Kaldırılması Kanunu. Anayasamızın demokratik rejim ile ilgili temel ilkeleri. Temel hak ve hürriyetlere dayanma. Anayasamız kişiyi hak ve hürriyetleriyle kabul eder. Kişi bu haklara doğuştan sahiptir. Bu haklar kişiden ayrılamaz, vazgeçilemez ve devredilemez. Bu ilke anayasamızın temel ilkelerindendir. Temsili sistem. Anayasamıza göre ülkemizde demokrasi temsili sisteme göre uygulanır. Bu sistemde egemenliğin sahibi olan halk kendi adına belli bir süre karar vermek üzere temsilcilerini seçer. Bu temsilcilere milletvekili denir. Egemenlik hakkının millete ait olması. Madde 6. Anayasamıza göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu hakkını anayasanın ortaya koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenlik hiçbir kimseye, zümreye veya sınıfa devredilemez. Anayasamızın 80. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Toplum, devlet, demokrasi ve anayasa. Test 1. 1. Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır? A. Hukuk kuralları. B. Ahlak kuralları. C. Gelenekler. D. Din kuralları. E. Örf ve adetler. 2. Aşağıdakilerden hangisi toplum ilişkilerini düzenleyen hukuk, ahlak, örf, adet, gelenek gibi kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A. Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyacı. B. Ticaret yapma gereği. C. Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi ihtiyacı. D. Toplumda iş bölümü, dayanışma, yardımlaşma gibi zorunlulukların olması. E. Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı. 3. Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Cumhuriyet'in ilanı. C. Saltanatın kaldırılması. D. Çok partili hayata geçilmesi. E. Kanuni Esasinin ilan edilmesi. 25. kaset 1. yüzün sonu.